Erkam Radyomuzun çok kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah Teala Ramazan-ı Şerif'le birlikte ihya olmayı, Ramazan-ı Şerifi hakkıyla ihya edebilmeyi cümlemize lütfeylesin. Bugün itibariyle inşallah Ramazan-ı Şerif'in son çeyreğine girmek üzereyiz ve girmiş oluyoruz hatta. Son 10 günlük bir dilime Bismillah diyeceğiz. Oruçların artık belirli bir kısmını yerine getirmeye, ibadetlerin belirli bir yekununu yerine getirmeye çalıştık. Son 10 günlük dönem artık biraz da Ramazan-ı Şerif'i muhasebe etmek, biraz daha Ramazan-ı Şerif'le birlikte oruçla alakalı ibadetin, diğer ibadetlerle alakalı hususiyetlerin hatırlanması ve muhasebesinin yapılması gerektiği bir zaman dilimidir diye düşünüyorum. Bu sebeple bu haftaki Gazali Mektebi programında inşallah sizlerle bir oruç ve Ramazan muhasebesi yapmak, İmam Gazali rahmetullahi aleyhin orucu nasıl gördüğü ve nasıl değerlendirdiğine temas etmek, orucun insana ne kattığını ve ne kazandırdığını diğer aylara kıyasla, diğer aylara göre Ramazan-ı Şerif'in ne ifade ettiğini ve ne anlama geldiğini inşallah bu haftaki programımızda sizlerle müzakere etmeye ve konuşmaya çalışacağız. Allah Teala şimdiden programımızı hayırlara vesile eylesin. Çok kıymetli dinleyenlerimiz, Mustafa Es-Sibai diye bir alim vardır. Suriyeli bir alimdir. İhvan-ı Müslümin'dendir. Şehit edilmiş bir alimdir. İdam edilmek suretiyle. Ancak geriye birçok eser bırakmıştır. Bunlardan bazıları aile hukukuyla alakalı, ahval-ü şahsiyeyle alakalı. Bir kısmı ceza hukukuyla alakalı, İslam ceza hukukunun neleri ihata ettiğini ve nasıl anlaşılacağını, ne anlama geldiğini ortaya koyduğu bir eser. Eserlerinin büyük bir kısmı ise bir Müslümanın hayatını nasıl tanzim etmesi, nasıl tefekkür etmesi, ibadetlere nasıl bakması, ahlak-ı hamideyi nasıl temin etmesiyle alakalı meziyetleri ve konuları ihtiva ediyor. Ahkam-ı Sıyam ismiyle yazmış olduğu kitapta Mustafa Sibai orucu şöyle anlatıyor. Oruç diyor, insanın hürriyetini elde etmesi, nefsine karşı galip gelmek suretiyle prangalarından kurtulmasını ifade eder. Hani şöyle bir durum vardır. İnsanlar hürriyet denildiği zaman bütün her şeyden üzerinde hüküm, üzerinde tasallut, üzerinde söz sahibi olan bütün unsurlardan ve mercilerden sıyrılmak, bunlardan imtina etmek, bunlardan kurtulmak olarak değerlendirir. Aklına hürriyet denildiği zaman hiçbir merciye kayıtsız, şartsız, bağlı olmaksızın kendi iradesiyle, yani kendi nefsaniyetiyle müstakil ve bağımsız hareket etmesi olarak değerlendirir. Ancak hürriyet esasında bir Müslüman için düşünüldüğünde bu şekilde bir geniş çerçeveyi ve büyük perspektifi ihata ve ihtiva etmez. Bir Müslüman en hür olduğu zamanda Allah Teala'ya kulluğun zirvesini yaşamış olmakla ulaşabilir. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi, Allah Teala'ya kulluğumuz ölçüsünce hür olabiliriz. Hürriyetimiz Allah Teala'ya ne kadar kulluk yaparsak, nefsani arzulardan ne kadar kurtulursak o derece kuvvetlenir, o derece büyür buyuruyor. Bu sebeple bir insan kulluğu derecesinde hürdür. Bundan hareketle Mustafa Sibai de şunu söylüyor. Oruç diyor, hürriyete açılan penceredir. Allah Teala'nın emirlerine boyun büküp kulluk edildikçe özgürleştiren, prangalardan kurtaran, nefsani arzular, dünyevi hazlar ve beşeri ihtiraslardan azat eden ulvi bir meziyet, özel bir ibadet ve ameldir diyor. Bunu biraz açmak gerekirse şöyle düşünmek lazım. İnsan nefsine mahkum olduğu müddetçe nefsinin dediklerini yapmaktan kendini alıkoyamayacaktır. Yani bir kimse Ramazan ayı özelinde düşünecek olursak gündüz imsak vaktinden sonra veya sabahleyin 10-12 gibi uyandığında, kalktığında, işine başladığında istediği şeyler muhtemelen yemek içmek gibi şeyler olacaktır. Bunu söyleyen kendisinde Ramazan ayı olmasına rağmen nefsidir. Bir kimse Ramazan ayında gündüz yemek içmeyle alakalı istediği gibi hareket ediyorsa burada hür ve özgür davranıyor demek değildir. Bilakis nefsine mağlup olmuş, nefsi kendisine buyurgan davranıyor, nefsinin mahkumu olarak, nefsinin hükümranlığı ve tasallutu altında hareket ediyor demektir. Peki bunu yaparken ihmal ettiği, görmezden geldiği yegane husus nedir? Allah Teala'nın ortaya koymuş olduğu emirler ve Allah Teala'ya karşı olan bağlılığıdır. Bunu ihmal ediyor, bunu istismar ediyor demektir. Hal böyle olunca kişinin, diyor Mustafa Sibai, nefsini dizginlemesi, nefsine karşı gelmesi, nefsinin hükümlerine, nefsinin buyurgan tavırlarına, nefsine mahkum olmaması esasında Allah Teala'nın ona çizmiş olduğu çerçevenin içerisinde kalmak suretiyle Allah Teala'ya karşı kulluğunu yerine getirerek hürriyetine kavuşmasıdır diyor. Bu sebeple Ramazan ayı bizim Müslümanların irademizi terbiye etme, nefsi dizginleme, nefsin prangalarından ve esaretinden kurtulma ayıdır bir anlamda. Bundan dolayı Ramazan'ı mesela sadece yemekten, içmekten veya ailesiyle birlikte olmaktan imtina etmek, bunları yapmamak şeklinde gündüz olduğunda işte fecir vaktinden, imsak vaktinden güneşin batışına kadarki süre içerisinde bunları yapmamak olarak ele alıyoruz. Ancak mesele sadece bunlardan ibaret değildir. Yani bir kimse yemediğinde, içmediğinde, ailesiyle birlikte olmadığında, yani meşru ve mübah olan, helal olan bu türlü şeylerden imtina ettiğinde tam manasıyla oruç tutmuş veya 12 ay boyunca kendisini terbiye etmiş olmuyordur. Nitekim bir kimsenin iradesini terbiye etmediği, nefsine söz geçiremediği bir dönemi düşünecek olursak, bir aylık bir süre zarfında yememek, içmemek 12 ay boyunca, yani geri kalan 11 ay boyunca senenin tamamında nefsini dizginleyebileceği anlamına gelmiyor. Bu sebeple oruçta insanın görünebilen, yapması mümkün olabilen bir takım mahzuratlar vardır. Bunların başında da yememek, içmemek ve ailesiyle birlikte olmamak geliyor. Ancak kişinin dili, kişinin eli, kişinin gözü, kişinin kulağı, Müslümanın kalbi, aklı, fikri ve zihni, bunları eğer terbiye etmiyorsa, yani yemediğinde, içmediğinde, ailesiyle birlikte olmadığında, yani nefsinden gelebilecek bütün saldırıların esas noktaları olan yemek, içmek ve şehevi duyguları bastırdıktan sonra kişi hala yalan söylemeye, gıybet yapmaya, dedikodu yapmaya veya laf getirip götürmeye veya hırsızlık, Allah korusun, gayrimeşru bir şey kazanmaya, gözüyle, kulağıyla, diliyle mahzuratı olan şeylere yapmaya devam ediyorsa, burada kişinin aç kalması, susuz kalması, yememesi, içmemesi veya şehevi duygularına galip gelmesi pek bir kazanım ifade etmeyecektir. Yani bir mecburiyet savar gibi oruç tutmak insana günün sonunda çok bir şey kazandırmayacak. Hint alt kıtasının önemli ve meşhur muhaddislerinden Şah Veliullah Eddihlevi rahmetullahi aleyh isminde bir zat vardır. Bu zat Hint alt kıtasına ilmi noktada, tefekkür noktasında özellikle sünnet-i seniyye ve hadisi şeriflere mutabık davranma ve bunları anlatarak, şerh ederek İslam'ı hakiki manada anlama ve kavrama konusunda önemli eserler yazan bir isimdir. Bir alim, bir fakih, bir muhaddistir aynı zamanda. Hanefi fakihlerindendir. Dihleviler olarak bilinir ve Şah Veliullah Eddihlevi'dir kendi ismi. Yazmış olduğu Hüccetullahil Baliga isimli kitabında ibadetlerin hikmetlerini özellikle ele alıyor. Çok önemli ve kıymetli bir eser. İki cilt olarak hakeza yazıldı ve yayınlandı. Nihayetinde tercüme de edildi. Özellikle bu kitabın her Müslümanın evinde olması gerektiğini düşünüyorum acizane. Şah Veliullah Eddihlevi'nin Hüccetullahil Baliga ismindeki kitap. Orada oruçla alakalı hikmetlerden bahsederken Şah Veliullah Eddihlevi çok önemli bir noktaya temas eder. Der ki, oruç ile kastedilen manaların başında hayvani ve nefsani duyguların tamamen yok edilmesi değil. Bilakis hayvani ve nefsani duyguların melekut olan, yani rahmani duygularla bastırılması ve zayıflatılması gelmektedir. Oruçla kastedilen manaların başında bunlar geliyor. Yani oruçla kastedilen manalarda, diyor Şah Veliullah Eddihlevi, nefsin öldürülmesi değil, nefsin bezdirilmesi vardır. Nefsin nefsaniyetimizin, kötü duyguların bizi kötü olan şeylere, fuhşiyata ve münkerata teşvik eden, o tarafa yönlendiren nefsani duyguların bastırılması, nefsin bezdirilmesi, nefsin kontrol altına alınması vardır diyor. Yani bu tam manasıyla kişinin irade terbiyesini ve nefis terbiyesini, nefis tezkiyesini sağlayabilmesini temin eden, bu konuya, bu noktaya, bu kerteye götüren önemli bir basamaktır diyor. Nihayetinde bir kimse oruç tutarken şehevi duygularını veya midesini aç bırakmaz sadece. Kişi özellikle midesi kadar nefsini de aç bırakmalıdır. Kişi sadece şehevi duygularını değil, nefsini de bastırmalıdır. Bu noktada bizim esas konumuza, esas görüşlerine müracaat edeceğimiz hususa, İmam Gazali rahmetullahi aleyhin görüşlerine dönecek olursak, bu altyapıyı ve zemini sağladıktan sonra, İmam Gazali nefsin öldürülmesini değil, nefsin oldurulması, nefsin bezdirilmesi, nefsin kontrol altına alınmasını söylüyor. Nitekim diyor ki, insanoğluna şehvet verilmesinin sebebi neslin devamlılığının sağlanmasıdır. Arzu ve makam sevgisinin verilmesi ise ilimlerin ihya edilmesi içindir diyor. Bir kimse meşru ve mübah dairesi içerisinde eşiyle, ailesiyle birlikte olacaktır. Bu ailenin ve evliliğin devam etmesi ve neslin artarak çoğalması, yeni nesillerin, yeni evlatların, yeni çocukların dünyaya gelmesi için Allah Teala'nın insan bedenini ve fıtratına koymuş olduğu meşru, mübah ve helal bir meziyettir ve haktır. Bu sebeple şehvetin öldürülmesi değildir oruç. Bilakis bastırılması, kontrol altına alınmasıdır. Buna mukabil, İlim tahsil eden kimselerde makam, mevki sevgisi olacaktır ve görüyoruz da maalesef oluyor. Fakat bunu meşru dairede, mübah dairede tutup okuduklarıyla, öğrendikleriyle, yazdıklarıyla iktifa etmeyip daha fazlasını öğrenebilmek için okuduklarını belirli bir makama, belirli bir yere, belirli bir yetkili merciye, yetkili makama gelebilmek için bunları tevsik edecektir. Yani branşlaştıracaktır. Bunu bir meslek grubu haline getirecektir. Bunu bürokratik hale getirecektir. Kurumsal hale getirecektir. Hülasa bunu resmi bir zemine oturtacaktır. Kişinin okuduklarını öğretebilmek maksadıyla kurumlar açması, kurumlarda görev yapması, görevler alması, resmiyete büründürmesi, bunu resmi kanallarla tevsik etmesi, ilmini resmi kanallarla tevsik edip bunu mesleği haline getirmesi ve bu noktada ilerlemeye çalışması, yani bir vakıfta, bir akademik çerçevede, bir araştırma merkezinde, bir okulda, lisede, üniversitede görev almak suretiyle hem maişetini temin etmek hem de öğrenciler yetiştirmek maksadıyla ilim tahsil etmesi, bu maksatla ilmini ilerletmesi ilimlerin ihyası anlamına gelir diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Bu sebeple gerek Mustafa Sibai'nin oruç insanı hürriyetine ulaştıran, hürriyete açılan bir penceredir. Kişi Allah Teala'nın emir ve nehilerine mutabık kaldıkça, sadık oldukça hürriyetine kavuşacak, nefsin prangalarından kurtulacak ki bir Müslümanın dünyaya gönderilmesinin sebebi nefsin prangalarından kurtulmak suretiyle Allah Teala'ya layıkıyla kulluk yapmaktır. Allah Teala Kur'an-ı Hakim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben insanlar ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Kulluğun malum haliniz olduğu üzere kıymetli dinleyicilerimiz, çerçevesi çok geniştir. Kadının erkeğe, eşine yani, erkeğin de hanımına sadık davranması, güler yüz göstermesi, erkeğin evine nafakayı temin ederken rızaen lillah, Allah rızası için nafaka temin etmesi kulluğun kapsamındadır. Öğrencinin sınava çalışırken bununla Allah rızasını kazanabileyim, öğrendiklerimi öğretebileyim, gittiğim yerde ilmi oraya taşıyabileyim, insanların kulağına hak ve hayır namına bir şeyler sokabileyim, hakkı ve hayrı, sabrı ve hayrı tavsiye edebileyim diye sınavlarına çalışıyorsa bu kulluğun kapsamına girer. Burada Allah rızası için bir iş yapıyordur. Yani bir yandan sınavına hazırlanıp onu kazanmaya çalışırken diğer taraftan bunu ibadet haline getiriyordur. Bir kimse spor yaparken, bedenini güçlendirirken, belirli idmanlar yaparken, kondisyonunu sağlamaya çalışırken aynı zamanda el-mu'minul kavi, evla ve hayrun minel mü'minit daif hadisi şerifinden hareketle kuvvetli mümin, kuvvetli Müslüman, her açıdan kuvvetli Müslüman, beden olarak, sağlık olarak, ilim olarak, fikir olarak, yani kişinin maddi ve manevi olarak kuvvetli olması diğer taraftan zayıf mümine göre daha hayırlıdır ve evladır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Spora giderken, beden eğitimin dersini görürken veya bedenini kuvvetlendirirken, kondisyon sağlarken bunları Allah rızası için yapayım, iş başa düşüp cihad etmek söz konusu olduğunda veya hizmetleri icra etmek, yorulmadan, usanmadan, bıkmadan mesafeler kat etmek, belki yürümek suretiyle, belki koşmak suretiyle, belki erzak kolileri, belki çantalar, poşetler taşımak suretiyle, belki kalemle, belki kelamla, vücuduma, bünyeme ve ceset bedenime ihtiyacım olduğu her alanda bakımımı yapmak, sağlığımı korumak ve kuvvetlenmek durumundayım. Gerek kas yapısı itibariyle, gerek kemik yapısı itibariyle, gerek sağlık sıhhat itibariyle kendime dikkat etmek durumundayım diyerek beslenmesine, hal hareketlerine, spor ve idmanlarına dikkat ediyorsa, burada beden sağlığını sağlamakla beraber bu kişi aynı zamanda ibadet ediyor ve مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i kerimesi kapsamına giriyor demektir. Bu sebeple Mustafa Sibai'nin ifade ettiği gibi kişinin nefsin arzularından kurtulup Allah Teala'nın emirlerine tabi olması, İslam'ın dümen suyuna girmesi, bir anlamda hürriyetinin elinde olması, hürriyetin kapılarının açılması anlamına gelir. Pek kıymetli ve muhterem dinleyicilerimiz, gerek Sibai ve gerekse Dihlevi'nin ifadelerinden yola çıkarak Gazali rahmetullahi aleyhin bir takım yaklaşımları var. Onlara yani giriş olsun diye bunları ifade ettik. İmam Gazali'nin de bu noktadaki görüşlerine yer vererek inşallah programımızı sonlandıracağız. Tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Bugün itibariyle inşallah artık Ramazan-ı Şerif'in 20. orucunu inşallah tutmaya çalışacağız. Son 10 günlük bir dilime giriyoruz. Bugünkü yaptığımız program esasında Ramazan'a hazırlık programı değil. Bugünkü program Ramazan-ı Şerif muhasebesidir. Esasında bugünkü programımız inşallah geri kalan 11 ayın nasıl geçirilmesi gerekiyor, nasıl ihya edilmesi gerekiyor, nasıl Ramazan kıvamında olması gerekiyor, biraz da bununla alakalı bir hal muhasebesidir. Kafa kağıdımızı kendimizi karşımıza alıp aynanın karşısına geçip Ramazan-ı Şerif'te biz ne yaptık ki geri kalan 11 ayda bunları devam ettirebilelim diyelim. Bunu öncelikle kendi nefsime söylüyorum. Bunları halletmiş, kendisini tezkiye etmiş, ibadetleriyle Ramazan'ı dört dörtlük ihya etmiş bir kimse olarak söylemiyorum. Bütün eksikliklerime ve bütün noksanlarımla birlikte kendi kafa kağıdımı karşıma alıp kendi muhasebemi sizinle beraber yapmak suretiyle bunları sizlere arz ediyorum ve sizlere naklediyorum. İmam Gazali rahmetullahi aleyh önemli ve en önemli olarak şunu söylüyor. Ramazan-ı Şerif'te bir kimse diyor, uykuyu özellikle azaltmalı. Uykuya oruç tutturmamalı. Elbette ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde şöyle geçiyor. Ramazan-ı Şerif'te uyuyan kimsenin uykusu da bir ibadettir. Ramazan-ı Şerif'te veya oruç tutan bir kimse için düşünüldüğünde oruç tutan kimsenin uykusu da bir ibadettir. Fakat bu neye göre bir ibadettir? Farz namazı kılmak üzere yükümlülüğü olan bir kimse uyumak suretiyle namazını ihmal ediyorsa, namazı Allah korusun vakti geçip namazı kazaya bırakıyorsa, nasıl olsa namaz da bir ibadet, uyku da bir ibadet. O halde ben uyku ibadetini tercih ediyorum diyemez. Burada farz olan bir ibadetin iptali ve ihmali, istismarı vardır. İhmalkar davranılması vardır. Harama girilmiştir. Diğer taraftan kişi kendisini Ramazan'da yapılan uyku da bir ibadettir hadisiyle kendini kandırıyor demektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz ibadetlerin ihmal edilmek suretiyle Ramazan'da uykuyla yapılan ibadetin, uyku uyumak suretiyle yapılan hareketin bir ibadet olduğunu ve nihayetinde bunun teşvik edildiğini ifade etmiyor. Bundan dolayı İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bu ifadesini şöyle anlamalıyız. Yani İmam Gazali diyor ki oruç tutan bir kimse, özellikle Ramazan ayında bir kişi gündüz mutlak surette uyumamalı. Uyuyacaksa da bunu asgari zeminde bırakmalı. Neden? Niçin? Çünkü nefsine o açlık hissini, susuzluk hissini şehevi duygulara temayül hissini iyice yaşatmalı, bunu en ince ayrıntısına kadar, doruklarına kadar, nefsin en ücra köşesine kadar, bunu iliklerine kadar hissetmeli ki nefsini dizginleyebilsin. Yoksa kişinin açlık hissini hissetmediği, susuzluk hissini hissetmediği, yorgunluk hissinin tadına varmadığı, arzularını nasıl prangılayacağını öğrenmediği bir orucun nihayetinde, günün sonunda o Müslümana bir hayrı, bir dönütü, bir geride bıraktığı bir faydası ve maslahatı yoktur. Yani gündüzümüzü uykuyla beraber geçiriyorsak, uykuya oruç tutturuyorsak, büyüklerin ifade ettiği gibi, bunun bize günün sonunda bir faydası ve maslahatı olmayacaktır. O yüzden Ramazan-ı Şerif girerken her biriniz mutlaka dikkat etmişsinizdir. İşte şu gıdalar tüketilirse insan oruç tutarken acıkmaz. Bunları tüketirse susuzluk hissi hissetmez. Bunları yaparsa şöyle olmaz, bunları yaparsa böyle olmaz diye nefse yatırım yapmaya dair bir takım telkinlerde bulunuluyor. Elbette bir kimse oruç tutacak olduğunda, sahurunda veya iftarında neler tüketmesi gerektiğinin farkında olmalı. Zarar verecek şeyler yememeli. Mide rahatsızlığı olan bir kimse gündüz karın ağrısından, affedersiniz, mide bulantısından veya muhtelif mide problemlerinden hareketle gününü hastanede veya yataklarda yatak yorgan geçirmemeli. Bundan dolayı yiyeceği şeylere sağlıklı olmak suretiyle, aşırıya kaçmamak suretiyle, belirli rutinlerini devam ettirmek suretiyle sahurda ve iftarda bunlara riayet ederek tüketmeli. Ancak kişi İşte sahurda eğer şunları yerse gündüz acıkmaz. Sahurda bunları tüketirse gündüz susamaz. Böyle bir gerçeklik yok. Biz yaşadığımız bölge itibariyle, coğrafya itibariyle gündüz asgari 13 saat oruç tutan bir ülkede yaşıyoruz. 13 saat nefsimiz aç ve susuz kalacaktır. Bundan dolayı aç ve susuz kalmayalım diyerek sahur vaktine kadar oturup akşam vaktine kadar yatmak suretiyle, sahur vaktine kadar fuzuli, boş ve malayani şeylerle uyanık kalıp gündüz belki de Allah korusun namaz vakitlerinde ihmal ederek, ihlal ederek uykuya oruç tutturmak suretiyle gerçek manada bir oruç tuttuğumuzu iddia edemeyiz. O yüzden İmam Gazali sözün özü ve hülasası olarak diyor ki, bir kimse oruç tutacaksa, oruç tutan bir kimse uykuyu azami surette azaltmalı. Nefsine açlık ve susuzluk hissini iliklerine kadar hissettirmeli. Tabii ki ölecek kadar da ben hissedeyim, nasıl aç kalıyormuş nefis, nasıl susuz kalınıyormuş görsün diyerek 3 gün arka arkaya, 5 gün arka arkaya, 2 gün arka arkaya oruç tutması zaten caiz değil. Böyle bir oruç da söz konusu değil. Fakat gündüz en azından kişi onu devam ettirebilmeli. Bakınız, şu bir hikmettir. Hikmetli bir duruştur. Yani orucun hikmetlerinden bir tanesi de şudur. Allah Teala bize gıybeti yasaklıyor. Yalan söylemeyi yasaklıyor. Nemimeyi, yani laf getirip götürmeyi yasaklıyor. Laf ameleliği diyoruz buna. Laf ameleliğini, laf getirip götürmeyi yasaklıyor. Fakat oruç tutarken bunları yaparsanız orucunuz bozulur demiyor. Bizim gündüz zahir manada fıkhi açıdan orucumuzu bozan yegane şey midemize giden ve nefsimize mağlup olup şehvetimizi tatmin etmek suretiyle, yani eşiyle birlikte olmak suretiyle kişinin orucunu bozmasıdır. Yemesi, içmesi ve eşiyle birlikte olmasıdır. Fıkhi açıdan orucu bozan yegane şey bunlardır. Bunun haricindeki bütün fiiller ve tasarruflar kişinin tasarrufu ve iradesi dahilindedir. Namaz kılmadığında, yalan söylediğinde, laf getirip götürdüğünde veya haram para kazandığında yahut gözüyle bir harama, kulağıyla bir harama teşebbüs ve tenezzül ettiğinde bu kişi orucunu bozmuş olmuyor. Ancak bu işleri yapmak suretiyle büyük bir günaha girmiş oluyor. Allah Teala bize, diyor İmam Gazali, nefsin buyruklarını asgariye indirebilecek, nefsin buyruklarına karşı irademizi kuvvetlendirebilecek bir imkan sunuyor, diyor. Mesela nefsin bize buyruklarını azaltacak unsurların başında yeme ve içmek suretiyle nefsi dizginlemek, yemeden ve içmeden, karnımızdan ve şehvetimizden, arzularımızdan beslenen nefsin önünü kesmek, yollarını daraltmak, elini kolunu bağlamaktır, diyor. Burada şunu çıkarıyoruz. Allah Teala bizim aç kalmak ve susuz kalmak suretiyle, arzumuza, heves ve hevamıza mağlup olmamak suretiyle bize bir takım yasaklar koyuyor. Diyor ki oruç tutuyorsanız yemeyeceksiniz. Oruç tutuyorsanız içmeyeceksiniz. Oruç tutuyorsanız eşinizle birlikte gündüz olmayacaksınız. Bu şu demektir, bize yansıyan tarafı. Allah Teala zımnen şöyle söylüyor. Ey kulum, ben senin yemek, içmek ve eşinle birlikte olmak suretiyle nefsinin sana galip olabildiği noktaları kapattım. Nefsinin sana hakim olduğu unsurları, yolları daralttım. Onun önünü kestim. Onun elini kolunu prangalara bağladım. Artık nefis sana telkin veremezken, nefsin seni yoldan çıkarmak suretiyle, harama, günaha bakmak suretiyle, yapmak suretiyle, yemek suretiyle, bunlara teşebbüs ve tevessül etmek suretiyle seni günaha sokuyordu. Ben onun bu alanlarını, bu yollarını, bu mecralarını kapattım. Artık nefis engeli de yokken kendini, nefsini, kalbini, aklını ve iradeni tamamıyla rızaenillah, benim rızam için tevcih et, benim rızam için kullan ve bu şekilde ahireti kazanacak ameliyeler içine gir. Nitekim önünde nefis engeli yok, diyor Allah Teala azimle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, malum olduğunuz üzere, oruç ayı yani Ramazan ayı geldiği zaman gulligat ebvabu cehennem, cehennem kapıları açılır. Futihat ebvabu cenne, cennet kapıları sonuna kadar açılır. Cehennem kapıları sonuna kadar kapatılır. Nefis ve şeytanlar, özellikle şeytanlar prangalara vurulur diye oruç tutan kimselere cehenneme gidecek olan günahların azaltıldığını, günah işleyecek unsurların azaltıldığını, cennete götürecek unsurların ve bunların vesilelerinin artırıldığını, yani oruç tutan bir kimsenin uykusu bile ibadetse yaptığı her bir şey ibadettir. Yani düşününüz, insan oruç tuttuğu zaman uyuduğunda uykusunun bile ibadet olduğu, yani yaptığı, aldığı nefesin bile ibadet olduğu bir Ramazan iklimi içerisinde cennetin kapılarının açılması demek, cennete giden yolların kolaylaştırılması demektir. Oruç tutan bir kimse gözüne, kulağına, diline, eline ve muhtelif uzuvlarına sahip olmak suretiyle, aklına, fikrine, kalbine ve zihnine, hislerine ve duygularına sahip olmak suretiyle, kendini günah olan unsurlardan alıkoymak suretiyle günaha girmiyorsa, bu kişinin kendisinin cehenneme götüren yolları kapanmış demektir. Yani cehenneme götüren unsurların azaltıldığı, günahların ortaya çıktığı unsurların azaltıldığı demektir. Şeytanların bağlanması demek, kişinin iki temel düşmanı vardır. Biri kendisidir, nefsidir, biri de şeytanıdır. Artık şeytandan bu kimseye gelebilecek bir ihva, bir ayartıcı unsur, yoldan çıkarıcı bir vesvese, bir yoldan çıkarıcı faktör kalmamış demektir. Bu kadar unsurun ikram, ihsan, feyiz ve bereketin içerisinde kişinin cenneti kazanması için önünde hiçbir engel yokken, artık kişi hala oruç nimetinin kıymetini bilemiyor ve kendisini Ramazan ayında ihya edemiyorsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ikazını, şu ihtarını ve şu duasını aklından ve kalbinden çıkarmamak durumundadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, hutbedeyken biliyorsunuz 3 defa amin diyor. Bunlardan bir tanesi Ramazan ayına erişip affedilmemiş surette, günahlarından arınmamış surette, Allah Teala'nın rahmet kapsamına ve dairesine girmemiş şekilde Ramazan'ı bitirecek olan bir kimsenin, yani Ramazan'da kendisini affettiremeden Ramazan'ı bitiren bir kimsenin burnu yere sürtsün, Allah Teala'nın rahmetinden uzak olsun diye dua ediyor Cebrail Aleyhisselam. Bu şekilde dua ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna mukabilen amin diyor. Dolayısıyla bu dua şu demektir. İnsanın, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir diğer hadis-i şerifinde biliyorsunuz, oruç tutan kimsenin ağız kokusu bile Cebrail Aleyhisselam'ın kokladığı en güzel kokudur. Cebrail Aleyhisselam'ın en güzel, en hoşuna giden koku, oruç tutan bir kimsenin nefesinden gelen, ağzından gelen kokudur buyuruyor. Bakınız, oruç tutan bir kimsenin ağız kokusunun sevap olduğu ve Cebrail Aleyhisselam'ın hoşuna gittiği, uykusunun sevap olduğu, yaptığı amellerin ve ameliyelerin sevap olduğu bir iklimde bir kimse hala kendisini affettiremiyorsa, hayır hasenat hanesine, sevap hanesine hala ilaveten bir şeyler yazdıramıyorsa, bu dönemde bir şeyleri stoklayamıyorsa, diğer dönemlerde kendisine ya ben Ramazan ayında en azından şu alışkanlığımı bırakmıştım. Ramazandan sonra da bunu devam ettirmeliyim. Ramazandan sonra da bu alışkanlığı bırakmalıyım diyebilecek bir kötü alışkanlığını bırakmaya dair nefsini terbiye etmiyorsak şayet kendime söylüyorum etmiyorsam Ramazan-ı Şerif bizim için mübarek olmamıştır. Ramazan-ı Şerif bizi ihya etmemiştir. Biz sadece karnımıza oruç tutturduk, midemize oruç tutturduk, su içmedik, yemek yemedik. Onun haricinde nefsimiz kaldığı yerden devam ediyordur. Efendim şeytanlar zaten Ramazan'dan sonra onların da bayramı olacak. Dizginlerini eline alıp prangalarından kurtulduktan sonra insanın Ramazan'da tek bir düşmanı olan nefsi varken Ramazan'dan sonra çift düşmanı hem nefsi hem de şeytanı ve bunların ayarttığı kimselerle karşı karşıya kalıp kötü unsurlara ve günaha sokan, münkerata ve fuhşiyata teşvik eden unsurlarla beraber bir kimse nasıl baş edecektir? Nasıl baş edeceğiz? Ramazan'da güzel hasletler, hayır ve hasenat namına hayırlı ameller, yeni ameller kazanmıyorsak Ramazan'dan sonra kazanmamız kıymetli ve muhterem dinleyicilerimiz çok da mümkün değildir. O yüzden bu programımız birazcık Ramazan sonrasında nasıl bir tutum ve durum içerisinde olmalıyız bunun muhasebesiydi. Kısaca arz etmem gerekirse İmam Gazali rahmetullahi aleyh nefsin öldürülmesini değil, nefsin bezdirilmesini kişinin diline, kişinin efendim yani ağzına, midesine ve arzularına oruç tutturduğu gibi diline, gözüne, kalbine, aklına, hislerine, arzularına, yönelişlerine, beklentilerine de hasılı kelam oruç tutturması gerektiğinden bahsediyor. Hani çok bildiğiniz bir tasnif vardır. İnsanlar oruç tutmaları itibariyle üçe ayrılır. Birisi avamın orucu ki bunlar sadece aç kalan, susuz kalan, eşine yaklaşmayan ama diğer türlü günahlara temayül edebilen kimselerdir. Fıkhi açıdan oruç tutmaktır avamın orucu. İkinci gruptakiler, ikinci kısımdakiler havas dediğimiz yani ilk gruptakilere ilaveten aç kalmak, susuz kalmak ve eşiyle birlikte olmamakla beraber gözüne, kulağına, diline, eline, ayağına ve diğer uzuvlarına da günahtan korumak suretiyle veli kulların tuttuğu, havas olan kimselerin tuttuğu oruçlardır diyoruz. Üçüncüsü ise havasul havas dediğimiz yani mukarrabin olan Allah'ın has kulları. Aklına, kalbine, hislerine, fikirlerine oruç tutturabilen kimselerdir diyor İmam Gazali ve bu noktada hani bir kimsenin aç ve susuz kalmanın ötesinde bir takım günahlardan arınmak için gözünü günahtan korumak, dilini günahtan korumak, kulağını günahtan korumak, ayağını ve diğer uzuvlarını günahtan korumak, bunlardan korumak suretiyle oruç tutmak için işte havas dediğimiz veli kullar zümresine dahil olabilmek için bir takım şartlar sayıyor ve bunları 6 maddede zikrediyor. İnşallah bunları sizlere taadat ederek, hatırlatarak, kendime hatırlatmasını yaparak programımızı, hal muhasebemizi, Ramazan-ı Şerif'in 20. orucunu tutacağımız inşallah bugünkü muhasebemizi yapmak, geri kalan 10 günü en azından bu minvalde geçirmeye çalışmak üzere noktalamaya çalışalım. Çünkü insan nisyan ile malüldür. Orucun ilk günlerine bir şevkle, bir aşkla, bir heyecanla, gözlerimiz dolarak, yaşararak, bir duygusal zemine adım atarak başlıyoruz. Ancak bu heyecan ister istemez nefsin galip gelmesi, insanın kısmen yorulması, belki bunalması Allah korusun, usanması, artık oruç ibadetini ve Ramazan ayını sıradanlaştırması neticesinde ilk hassasiyetlerini ve ilk günkü hassasiyetlerini yitirebiliyor, kaybedebiliyor. Bu sebeple son 10 güne girerken, son haftalarımızı, son günlerimizi daha doğrusu irad etmeye çalışırken bir hatırlatma yapmanın kıymetli olacağını, bir hatırlatma yapmanın yerinde ve isabetli olacağını düşünerek İmam Gazali rahmetullahi aleyhin havasın orucu dediği, veli kulların orucunu yani aç ve susuz kalmanın ötesinde uzuvlarına da oruç tutturabilen kimselerin meziyetlerini ve bunların nasıl o kıvama ulaştığını zikrederek inşallah programımızı tamamlamaya çalışalım. Birincisi, 6 maddeden birincisi, oruç tutan bir kimse mutlak surette gözüne sahip olmak. Sadece haram olanlara bakmamakla değil, mekruh olan, mahzurlu olan ve harama götüren unsurlardan da gözünü korumak suretiyle oruç tutmalıdır. Birincisi bu. İkincisi, hezeyan, yalan, iftira, gıybet, nemime, argo veya kaba söz, tartışma, kavga, itici ve incitici kelam gibi söz ve söylemlerden dili korumak. Oruç tutan bir kimse diline sahip olacaktır. Nitekim Allah Teala'nın bir taraftan helal kıldığı yiyecekleri yemeyerek, içmeyerek oruç tutarken, yani aç kalırken, diğer taraftan haram kılınan yalan, iftira ve gıybet gibi hareketler yaparak orucuna ecir açısından Müslüman zarar vermemelidir. Öyle ya, aç kalıyoruz, helal olanları bırakıyoruz, su içmiyoruz, helal olanı bırakıyoruz ama haram olan şeyleri dilimizle yapmaya devam ediyoruz. Bu bir çelişkidir. Üçüncüsü, insanın kulağını koruması. Oruç tutarken kulağını mahzurlu seslerden, sözlerden, konuşmalardan korumasıdır. Gıybet yapmak ne kadar haramsa, kıymetli dinleyicilerimiz, gıybet dinlemek de o kadar haramdır. Ayet-i kerimede Allah Teala "Semma'une lil kezibi ekkalune lis suhti" buyuruyor. Yani onlar yalan ve iftirayı dinlemeye pek meraklı, haram yemeye de çok düşkündürler diye ifade ediyor. Yani hem yalan söylemek haramdır, iftira etmek haramdır, gıybet yapmak haramdır. Dolayısıyla bunları dinlemek de aynı şekilde caiz değildir. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. İmam Gazali de oruç tutan bir kimsenin kulağını korumakla mükellef olduğunu, gıybet yapmak ne kadar mahzurluysa gıybet dinlemek de o kadar mahzurludur diyerek oruç tutan bir kimsenin üçüncü bir haslet olarak birincisi gözünü koruması, ikincisi dilini koruması, üçüncüsü kulağını koruması şeklinde ifade ediyor. Dördüncüsü elini, ayağını ve vücudunun diğer uzuvlarını günahlardan, mekruhlardan, haramlardan korumasıdır diye beyan ediyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Gündüz mideye helal olan gıdaları sokmak oruca nasıl zarar veriyorsa, iftar ederken de şüpheli ve haram gıdaları mideye sokmak oruç tutmanın hakiki manasıyla örtüşmemektedir. Bu kimse, diyor İmam Gazali, bir taraftan bina yaparken diğer taraftan koca bir şehri, koca bir saltanatı, koca bir sarayı yerle yeksan etmeye benzer diyor. O yüzden elimizi, ayağımızı ve diğer azalarımızı da midemizi nasıl koruyorsak aynı şekilde oruç tutarken korumakla mükellefiz diyor. Beşincisi, önemlilerinden bir tanesi, gündüz oruç tuttuk ve artık iftar vakti geldi. İftar ederken çok yemekten imtina etmek. Yani hani az önce ifade ettiğimiz gibi nefsin ve şeytanın insanı esir aldığı yolların başında midesi açlık ve susuzluk duygusu gelir. Bu duyguları insan bastırdığı müddetçe nefsin ve şeytanın kölesi olmaktan kısmen de olsa korunabilecek demektir. Bir kişi gündüz sahur vaktinde, yani imsak vaktinden iftar vaktine kadar, güneşin batıncaya kadarki sürece kadar yemek, içmek ve arzu hevalarından, hevesinden uzak durup kendini koruyor. Ancak iftar vakti geldikten sonra 3 günlük, 5 günlük yiyecek kadar, 3 kişinin, 5 kişinin yiyebileceği kadar, çok affedersiniz, açgözlülükle, sanki ölüm kıtlığından çıkmış gibi yemeklere saldırıyorsa, efendim gözünü ve gönlünü, midesini doyuramıyorsa, dolduramıyorsa, o gündüz tuttuğu oruçla esir ettiği nefsin iftar olduktan sonra hala mahkum olmaya devam ediyor demektir. Nitekim oruç, şeytanın insan vücudunda gezinebildiği ve musallat olduğu yolları daraltmak, kapatmak, mide şehvetini kırabilmek ve nefsi engellemek maksadı taşımaktayken, diyor İmam Gazali, türlü türlü yiyeceklerle iftar yapmak, nefsi kuvvetlendiren ve orucun ecrine ve meşru olma sebebine zarar veren bir alışkanlıktır. Nedir bu kötü alışkanlık? İftar vaktinde kişinin böyle ölüm kıtlığından çıkmış gibi yemekler yemesi, midesini patlayacak kadar, mide spazmı geçirecek kadar, mide krampları, mide ağrıları geçirecek kadar efendim iftar yapmak. Bu mükellef sofraları çok görüyoruz maalesef. Marifet mükellef iftar sofralarında iftar yapmak değildir. Marifet mükellef sahur sofralarında sahur yapmak değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahur berekettir, sahur yapınız dediği husus, ölecekmiş gibi, 3 gün 5 gün aç kalacakmış gibi sahur yapmak değil. Yani çok affedersiniz ama bazı kimselerden görüyoruz, o sahurda yenilen yemeklerle Bazı insanlar 3 gün, 5 gün boyunca aç kalsa yine de açlıktan ölmeyecek kadar dolu olduğunu görüyoruz. Böyle bir sahur sofrasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiyor. Bereket olan sahur da o değil. Bir kimsenin 6. olarak, yani veli kulların orucu kapsamına girebilmek, veli kulların tuttuğu gibi bir oruç tutabilmek için 6. ve son madde ve en önemlisi ise şudur kıymetli dinleyicilerimiz. Oruç tutan kimsenin günün sonunda iftarını yaptıktan sonra orucunun kabul olup olmadığına dair ümit ve endişesini diri tutması. Her bir oruçtan sonra orucunun kabul edilme heyecanını, ümidini yahut reddedilme, kabul edilmeme kaygısı ve korkusunu taşımasıdır diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Yani bir kimse oh bugün orucumu tuttum, aç kaldım, susuz kaldım, iftarımı da yaptım, Allah herhalde kabul etmiştir diyerek kendisini garanti altına almamalıdır. Havf ve reca dediğimiz ümit ve korkuyu, endişe ve ümidin taşımalıdır. Allah Teala bugünkü orucumu acaba eksik ve noksanlarımla beraber kabul etmiş midir? Yoksa günün sonunda bana sadece açlık ve susuzluk mu kalmıştır diye o endişesini, o hassasiyetini korumalıdır. Hülasa şunu söyleyerek inşallah programımıza son verelim. Oruçta asıl olan, tekrar ifade etmek gerekirse, nefsin öldürülmesi değil, nefsin bezdirilmesidir. Midenin aç bırakılması değil, bilakis nefsin açlığa ve ümitsizliğe mahkum edilmesi. Nefse kölelik değil, nefse hakimlik yapılabilmesidir. Oruç, Müslüman iradesine hakimiyetini, nefse galibiyetini, Allah Teala'ya ubudiyetini, dünyaya karşı müstaniliğini, uzuvlarını terbiyesini, kalbini masivadan tasfiyesini, hayatını dünyevilikten tezkiyesini ifade eden hürriyet, ulviyet ve merhum Sezai Karakoç'un ifadesiyle samanyolunda, yani kainatta ziyafeti ifade eder. Bu kıvamda olabilmek ümidiyle oruçlarımızı tutmamız inşallah bizlere müyesser olacaktır. Allah Teala dünyadaki misafirliğimizi dünyaya dalmadan, dünyalığa doymadan, bilakis susuzluğu, açlığı ve arzuları tatmin edeceği yerin Müslümanın ebedi ve asıl yurdu olan cennet ve ahiret olduğunu bilmek suretiyle, bunu anlamak suretiyle, bunu kavramak suretiyle oruç tutabilmeyi, oruçlarımızı bu kıvamda yerine getirebilmeyi lütfu keremiyle ihsan buyursun diyerek bu haftaki Gazali Mektebi programımızı inşallah sonlandıralım. Allah Teala kalan günlerimizi, orucumuzun kalan günlerini hakkıyla ihya ve ifa edebilmeyi lütfetsin kıymetli dinleyicilerimiz. Allah Teala Ramazan ayı sonunda diğer ayları da Ramazan kıvamında yaşayabilmeyi, nefisle hakkıyla mücadele edebilmeyi, şeytana mağlup olmadan, gerçek manada şeytanı düşmanımız belleyerek onunla mücadele içerisinde geçirebilmeyi lütfetsin ve hususan iftarlarda buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, yapılan duanın makbul olduğunu ifade ediyor. O yüzden bugünlerde İsrail aleyhillanenin, Siyonizmin, Yahudilerin, mazlum, mağdur, mustazaf ve Müslüman Gazze halkına, Filistinlilere yaptığını tekrar görmeye başladık. Tekrar zulmetmeye ve soykırma devam etmeye başladı. Allah Teala'nın bu kimselere lanet ettiğini görebildiğimizi, lanet ettiği gördüğümüz günleri, bunları kahru perişan ettiği gördüğümüz günleri müyesser kılmasını, özellikle iftar sofralarında dua ve talep ederek iftarlarımızı yapmaya, mümkünse kunut okuyarak, sabah namazlarında, yatsı namazlarında kunut okuyarak, İsrail aleyhillaneye lanet ederek, Müslüman Gazze halkına dua ederek oruçlarımızı tutmaya, iftarlarımızı yapmaya ve özellikle dualarımızla Gazze'li kardeşlerimizi hatırlamaya ve üzerimize düşen maddi ve manevi sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ederek oruçlarımızı tutalım, oruçlarımızı açalım. Ramazan-ı Şerif'i inşallah bu şekilde itmam ve ikmal etmeye çalışalım. Her birinizi hürmet, muhabbet ve selamla selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.